Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu haftaki Gazali Mektebi programında inşallah sizlerle Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin manevi olarak adabına ve erkanına, akli, kalbi ve fikri olarak hangi hususlara riayet etmemiz gerektiğine dair İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bir takım tavsiyelerine ve önemli noktalarına temas etmeye çalışacağız. İmam Gazali rahmetullahi aleyh burada önceki bölümden farklı olarak zahir itibariyle, fıkhi itibariyle, görünür durumları itibariyle riayet edilmesi gereken noktaların ötesinde bir kimsenin, bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim okurken manevi olarak, akli olarak, kalbi olarak hangi durumlarda ve tutumlarda olması gerektiğini anlatıyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bu anlattıkları içerisinden şunu yakinen görüyoruz ki merhum Gazali'nin bu bir iç muhasebesini ifade ediyor. Yani birçok noktada İmam Gazali rahmetullahi aleyh daha önce okumuş olduğu adab kitaplarından, ariflerin eserlerinden, işte Kutul Kulub olsun, Ebu Talib el-Mekki'nin veya Er-Riaye li Hukukillah olsun veya Ebu Ali Farmedi'nin bazı sözleri olsun, Cüneydi Bağdadi'nin bazı tavsiyeleri olsun, kendisini tasavvuf yoluna, ariflerin yoluna sevk eden büyüklerin eserlerinden, büyüklerin sözlerinden ve hayatlarından kendine edindiği intibalarla ve hayatına uyguladığı bir takım tavsiyelerle rahmetullahi aleyh İmam Gazali bir Müslümanın hayatına taşıması gereken ve Kur'an-ı Kerim okurken manevi olarak riayet etmesi gereken hususları 10 maddede sıralıyor. Öncelikle İmam Gazali'nin bu zikretmiş olduğu maddeler birbirini tamamlayan unsurlardır. Yani bu 10 tane husus olmazsa bir Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimse edepsizlik mi etmiş olur, affedersiniz? Yahut bir başka noksan durumla mı, nakiselerle beraber mi Kur'an-ı Kerim okumuş olur? Elbette hayır, ancak kamil manada Kur'an-ı Kerim'i okuyabildim, Kur'an-ı Kerim'den ders aldım, Kur'an-ı Kerim'in bana hitap ettiğini, Kur'an-ı Kerim'in bizlere nazil olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu, Cebrail aleyhisselamın onu taşıdığını, yani Allah Teala özel bir vaziyette, özel bir hususiyette, yine özel bir kimseye Efendimiz aleyhisselatu vesselam'a Kur'an-ı Kerim'i nazil buyuruyor. Bütün bu özelliklerle beraber bu özel olan hitabın muhtevasına vakıf olabilmek, künhüne vakıf olabilmek, Kur'an-ı Kerim'in sanki bize nazil oluyormuş gibi okuyabilmek, bunu Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'nın huzurunda okuyormuş gibi veya Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'nın tilavetiyle dinliyormuş gibi okuyabilmek ve bunu idrak edebilmek için diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, şu 10 hususun bulunması öncelikli olarak ehemmiyet arz eder diyor ve bunların her birisini bir merhale, bir mesafe ve birbirini tamamlayan mütemmim cüzler, birer basamak olarak addediyor. Yani ilk basamağa geçtikten sonra ikincisi devreye girecektir. İkincisinden sonra diğeri devreye girecektir. Yani bunların en üstüne ulaşabilmek için, 10. maddeye ulaşabilmek için veya en sondaki merhaleye ve mertebeye erişebilmek için önceki hususları temin etmek gerektiğinden söz ediyor. Biz de burada inşallah sizlerle bu haftaki programımızda, Ramazan öncesi yapacağımız bu programda Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin manevi olarak adab-ı erkanını ele almaya çalışacağız. Ramazan-ı Şerif artık kapısını tıklayacak kadar girmiş bulunuyoruz inşallah. Bir sonraki gün Allah'tan mani olmazsa oruçlarımızla beraber Ramazan-ı Şerif'i de idrak etmeye, ihya etmeye, gündüzlerinde sıyam ile gecelerinde muhtelif ibadetlerle idrak etmeye, ihya etmeye ve ihya olmaya çalışacağız. Allah Teala Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tilavet edebilmeyi, nazil olunan Kur'an-ı Kerim'i, nazil olan Kur'an-ı Kerim'e layık şekilde ihya edebilmeyi, tilavet edebilmeyi cümlemize lütuf-ı keremiyle ihsan buyursun. Efendim, ilk olarak İmam Gazali rahmetullahi aleyh şunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in kelamını, nazm-ı celilini, lafzını, harfleriyle, cümleleriyle, kelimeleriyle, yani ayetleriyle müteşekkil olan, seslerinden ibaret olan, kelamdan ve beşer kelamından, harflerden müteşekkil olan bu kelamın azametini ve âli oluşunu idrak etmektir diyor. Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimse şunu bilmelidir. Muhteva itibariyle olsun, lafızları itibariyle olsun, gerek harfleriyle gerekse manasıyla Allah kelamıdır Kur'an-ı Kerim. Hani bugün şöyle bir tartışmaya şahit oluyoruz maalesef. Bir takım kimseler ve İslami ilimlerde belirli bir mertebe ve mesafe kat ettiğini düşündüğümüz kimseler, iyi niyetli veya art niyetli tam bunu tespit edemiyoruz, ancak şöyle bir iddiada bulunuyor. Kur'an-ı Kerim Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz aleyhisselatu vesselamın kalbine mana olarak nazil olmuştur. Lafızları ise doğrudan doğruya beşer kelamıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Peygamber kalbine inen manayı kendi lafızlarıyla, kendi cümleleriyle içinde bulunduğu konjonktürel şartlara göre şekillendirmiştir. Hatta daha da ileri gitmek suretiyle şunları söylediklerine de maalesef şahit oluyoruz. Kulaklarımız, zihinlerimiz, kalbimiz ve fikirlerimiz bu türlü durumlara da, münkerata da maalesef maruz kalıyor. Diyorlar ki mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hatta onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da demiyorlar, Hazreti Muhammed Mekke döneminde büyük sıkıntılar, zorluklar ve yokluklar içerisindeydi. Bu sebeple kendisine, kalbine gelen manayı, yani Allah Teala'nın Hazreti Muhammed'in kalbine bildirdiği manayı mağdur, mazlum ve zayıf durumda, azınlık statüsünde, Mekkeli güçlü müşriklerin karşısında ezilen konumunda olduğu için daha leyyin, daha hafif, daha kulağa hoş gelen, daha alttan alan, insanları kuşatan, yani zayıflığını ve zaafiyetini haşa ifade eden nitelikte cümleler kuruyordu. Ey insanlar diyordu, ey Mekke müşrikleri diyordu. Onlara kainattan veya muhtelif şeylerden, yani onları kızdırmayacak usul ve üslup ile onları kızdırmayacak muhtevadan bahsediyordu. Ancak Medine döneminde artık güçlenip kuvvetlenip bir İslam devleti kuracak konum ve statüye geldikten, çoğunluğu arkasına alacak duruma geldikten sonra Hazreti Muhammed'in kalbine inen manayı Hazreti Muhammed daha üstten konuşacak şekilde, gücü arkasına almış bir kudrette kul ya eyyuhel kafirun diyerek, ya eyyuhel küfar, ya eyyuhellezine keferu gibi ifadeler kullanacak şekilde, gücü arkasına almasından kaynaklı olarak kafirlere meydan okuyacak cümleler kurmaya başladı gibi, böyle hem vakaya aykırı, hem akidemize aykırı, hem de Kur'an-ı Kerim'in inna aleyna cem'ahu ve Kur'ane fe izâ qara'nahu fettebi' Kur'ane buyurduğu gibi, Allah Teala'nın biz onu senin kalbine cem ettik. Yani onun, Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine indiren biziz. Aynı şekilde sana kıraat ettiren de biziz. Hatta la tuharrik bihi lisaneke lita'cele bih. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilmek için, vahiy nazil olurken zihninde tutabilmek için sakın dilini oynatmaya, dilini kıpırdatmaya çalışma. Nitekim Kur'an-ı Kerim'i sana indiren ve aynı zamanda kalbinde cem eden, unutmana da müsaade etmeyecek olan biziz. Bu sebeple diyor Allah Azze ve Celle Kıyamet suresinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hitaben, Kur'an-ı Kerim nazil olurken unuturum endişesiyle dilini oynatmana, onu ezberlemeye çalışmana gerek yok. Nitekim onu cem edecek, kalbinde bir araya getirecek ve unutmana mani olacak biziz buyuruyor. Yani buradan şu anlam çıkıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hem manası itibariyle, hem lafızları itibariyle, hem cümleleri ve ayetleri itibariyle nazil buyurmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim sadece mana itibariyle Allah Teala'nın maksadını ifade etmiyor. Bilakis cümlelerin bizatihi kendisi, tercih edilen harflerin bizatihi kendisi Allah kelamıdır. Allah Azze ve Celle'nin bizatihi tercih ettiği kelimelerdir, cümlelerdir ve ayetlerdir. Bu sebeple İmam Gazali rahmetullahi aleyh şu noktaya vurgu yapıyor. Kur'an-ı Kerim okuyan bir Müslüman, hani önceki dersimizde, önceki programlarımızda konuştuğumuz gibi zahiri olarak bir kimsenin taşıması gereken noktalara riayet etmesi gerektiği hususlarda ifade ettiği gibi, burada İmam Gazali bu durumdan hareketle, yani Kur'an-ı Kerim'in hem lafzıyla hem de manası itibariyle Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu vurguladıktan sonra şu hususa vurgu yapıyor. Şunu belirtiyor. Bir Müslüman önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi zahiri manada taşıması gereken hususları riayet etmesi gereken noktalara riayet ettikten sonra bunun bir Allah kelamı olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın beyanı olduğunu bilmelidir. Peki burada şöyle bir soru zihnimize gelebilir. Allah Teala kendi kastettiği manaları ki bunu bir beşerin ihata etmesi, hakkıyla ve layıkıyla idrak etmesi, kuşatması ve Allah Teala'nın evet bu ayet-i kerimeden benim anladığımdan başka hiçbir mana kastedilemez. Allah Teala da zaten böylece ancak bunu kastetmiştir diyebilecek şekilde bir imkan olmamasına rağmen Kur'an-ı Kerim belirli kelimelerle, belirli ayetlerle nazil oluyor. Nasıl oluyor da o yüce ve âli, ulvi manaları belirli kalıplarla ve kelimelerle, belirli ayetlerle bizim idrakımıza indirebiliyor diye bir soru sorulacak olursa şayet İmam Gazali burada şu çok güzel bir nükteyi naklediyor. Diyor ki, geçmiş dönemlerde, geçmiş milletlerde padişahlardan, krallardan bir tanesi bir hakim, bir bilge zatı huzuruna çağırır ve kendisine bir takım sorular sorar. Dine dair, İslam'a dair, yani kendi dönemlerindeki dine dair, dini kurallara ve hükümlere dair sorular sorar. Bu bilge zat, bu hakim, hikmet sahibi, arif olan kişi bu padişahın anlamakta zorluk çekebileceği şeyler söyler. Ama nitekim soru sormaya devam eder. Ve en son şunu sorar bu padişah. Bazı kimseler diyorlar ki bu Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olup beşer kelamı değildir. Bu Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu, beşer kelamı olmadığı söyleniyor. Nasıl olur da Allah kelamı olabilir? Yani Allah Teala'nın maksat ve muradını insanlar anlamaya, insanlar kavramaya nasıl güç yetirebilir? Yani düşününüz, bir kimse Allah Teala'nın maksat ve muradını, ki Allah Teala madem ki ilahtır, madem ki yaratandır, o halde nasıl olur da külli irade sahibi, her şeye kadir olan, kadir mutlak olan bir iradenin, bir merciin, Allah Teala'nın maksat ve muradını insanlar anlamaya ve kavramaya güç yetirebilir? Yani bu kelam Allah kelamı olamaz, beşer kelamıdır gibi ortaya atılan şüpheden hareketle böyle bir soru soruyor. Bu bilge kişi de cevaben diyor ki, etrafımızda birçok hayvanat var. Keçiler, koyunlar, kuzular, inekler, kedi köpekler, merkepler vesaire. Birçok börtü böcek var. Bunların hiçbirisini nasıl konuşulacağını, bunların hiçbirisinin nasıl hitap edileceğini, dilini insanlar bilmez. Yani bir kedinin kediyle nasıl diyalog kuracağını, köpekle nasıl diyalog kuracağını, koyunla, kuzuyla, inekle nasıl diyalog kuracağını, onlarla nasıl iletişim kuracağını bilmez. Onların dilini insanların bilmesi, insanların dilini de bu hayvanatın bilmesi mümkün değildir. Fakat Allah Teala'nın insan fıtratına ve aklına vermiş olduğu o muazzam kudretten dolayı, düşünebilme melekesinden dolayı insanlar işte hayvanları durduracağı zaman, yürüteceği zaman, ürküteceği zaman, uyutacağı zaman, teskin edeceği zaman, ürktüğünde onları sakinleştireceği zaman, ileriye geriye çekeceği zaman belirli sesler çıkarırlar. Belirli kalıplarla, belirli seslerle, belirli kelimelerle hayvanlara hitap ederler. Yürütmek için olsun, oturtmak için olsun, durdurmak için olsun. İşte insanlar maksat ve muratlarını, kastettikleri şeyleri, hayvanlara vermek istedikleri direktifleri ve emirleri nasıl ki belirli sesler yardımıyla hayvanlara dikte ediyor ve onlara anlatıyorsa Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde böyledir. Allah Teala maksat ve muradını belirli kelimelere, belirli kalıplara, belirli seslere, belirli ayetlere indirgemek suretiyle insanların anlayabileceği bir kalıba, bir formata, bir cümle yapısına büründürmek suretiyle insanların algısına, takdirine, kabul edebileceği surette, iman edebileceği surette hafsalalarına nazil buyuruyor. Bu sebeple diyor bu hakim olan zat, soru soran krala, padişaha, sesler, kelimeler, hikmetlerin birer bedeni gibidir. Hikmetler belirli kelimelere, belirli kalıplara mezcedilmiştir. Kelimeler bu hikmetleri kuşatan gömlek gibidir. Birer ceset gibidir, birer beden gibidir. Hal böyle olunca bu kelimeler, bu sesler, bu hikmetleri taşıyan kılıflardır ve kalıplardır. Halbuki hikmet o kılıflara, o kalıplara yani o giysilere giyilmiş, onların içerisinde yerleşmiş olan ruhtur, nefestir. Nasıl ki bir kıyafetin içerisinde bir beden olacaksa, bir bedende bir ruh olacaksa işte hikmet, işte Allah Teala'nın maksat ve muradı bu kelimelere, bu seslere yerleşmiş olan muhtevayı ifade eder diyerek ona bu şekilde bir teşbihte bulunuyor. Buradan hareketle İmam Gazali rahmetullahi aleyh Kur'an-ı Kerim'in seslerinin, lafızlarının, kelimelerinin, cümlelerinin, belagatının, güzelliğinin, mananın seslere yansıyan azamet, izzet ve şerefi olarak, ulviliği ve kutsiliği olarak ifade ediyor. Bir Müslüman bu sebeple Kur'an-ı Kerim okurken bu hakim olan zatında ifade ettiğinden hareketle Allah Teala'nın insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyabilsinler, Allah Teala'nın maksat ve muradını kavrayabilsinler diye bizim güç yetirebileceğimiz, idrak edebileceğimiz, kavrayabileceğimiz ve muhtevasına göre, emir ve nehilerine göre yaşayabileceğimiz formatta ve surette nazil buyurduğunu ifade ediyor. Çok kıymetli dinleyenler, burada şöyle bir hususu daha sizlere arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in zahirde bir lafzı var. Bunu her birimiz okuyoruz. Estaizübillah, elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Veya diğer hurufum kattadan olsun, Yasin vel Kur'anil Hakim diye okuyoruz. Veya Hamim, Ayn, Sin, Kaf diyoruz. Yahut diğer ayet-i kerimeler, Lekad sadakallahu rasulehu rü'ya bil hak ila ahiril ayet. Bunların her birisi Kur'an-ı Kerim'in nazm-ı celili. Kelama yansıyan, bizim idrak edebileceğimiz ve ifade edebileceğimiz, telaffuz edebileceğimiz kelimelerdir, ayetlerdir. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesinin tek ve yegane manası hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ifadesinden ibaret değildir. O yüzden söz gelimi Kur'an-ı Kerim'in tercümesi denilmez. Kur'an-ı Kerim'in meali denilir. Elif harfiyle bazıları meali diyor, ayın harfini kullanıyor. Meal değildir o. Kur'an-ı Kerim'in mealidir. Elif harfiyle yazılır. Ale ye'ulu kelimesinden türer. Peki ne demektir? Meal demek bir kimsenin mevcut müktesebat ve birikimiyle elde edebileceği ve ulaşabileceği son nokta demektir. Yani bir kimse kul huvallahu ehad de ki o Allah Teala ehattir. Allahu Samet. Allah Samettir. Veya Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya mahsustur. Bunu biz meal olarak ifade ediyoruz. Yani bizim mevcut birikimimiz ve bu ayet-i kerimelerin muhtevasından anlayabildiğimiz ancak bu şekilde anlayabileceğimiz ve konuştuğumuz dile dökmeyi gerektiriyor. Yani sadece bu anlamdan ibarettir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in başka ikinci bir manası yoktur gibi bir çıkarım, bir iddia veya bir itikat söz konusu değildir. O yüzden meal diyoruz. Yani tercüme derken şunu kastederiz. Bir kimse Arapça, İngilizce, Fransızca veya Farsça konuşur. Onu biz bir başka dile aynı maksat ve manayı ortaya koyacak şekilde naklederiz. Yani Arapça kullanılan mesmuke ifadesini Türkçe'ye ismin nedir diye tercüme ederiz. Bunu mesmuke diyen bir kimsenin kastettiği şey adın nedir, isminiz nedir şeklindedir. Bunun bir başka manası daha yoktur. Fakat elhamdülillahi rabbil alemin ifadesini Arapçadaki bilinen gramer kurallarından hareketle bunun yegane manası elhamdülillahi rabbil alemin cümlesinin manası hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur şeklinde bir iddia ve bir itikat ortaya koyması mümkün ve muhtemel değildir. Bir diğer husus, o yüzden Kur'an-ı Kerim'in tercümesi değil, Kur'an-ı Kerim'in meali vardır. İkinci bir husus, İslam'da zahir olan, fıkhi olan her bir noktanın, her bir hususun mutlak surette bir de manaya taalluk eden hususu vardır. Yani Kur'an-ı Kerim aslı itibariyle, yani okuyabileceğimiz surette belirli bir kalıp, belirli bir ayet, belirli bir söz dizilimi, belirli bir sıraya göre dizilmiştir. Belirli bir sıraya göre, belirli bir tertibe göre art arda dizilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın direktifleri ve yönlendirmesi doğrultusunda ona da Cebrail Aleyhisselam'ın hangi ayetin, hangi surenin, hangi ayet ve sureden sonra geleceğini bildirmesi neticesinde. Fakat bunun yanı sıra bir de mevcudun manaya ve maneviyata taalluk eden hususu vardır. Söz gelimi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Zalik ve men yuazzim şa'irallahi fe innaha min takvel kulub" buyuruyor. İslam'da görülen, yapılan belirli rutinler, ritüel gibi şekle, zahirdeki bir duruma bizim fiillerimizle, bizim uzuvlarımızla, bizim elimizle veya dilimizle veya bedensel olarak belirli organlarımızla yapmış olduğumuz belirli ibadetler vardır. Mesela başörtüsü. Görüntüye ve görünürdeki duruma taalluk eden hususun yanı sıra bir mahremiyeti ifade eder. Sadece başımızı, sadece vücudumuzu, sadece mahrem yerlerimizi örtmekten ibaret değildir. Yani bir kimse başını örttüğü zaman mahza tamamıyla tesettürlü kabul edilmez. Başörtüsünün temel varlık sebebi dikkat çekmeyecek surette bir kadının kendini gizleyecek ve karşı cinsin, namahrem olan kimselerin dikkatini çekmeyecek surette giyinmesini temin etmektir. Yahut namaz, yahut ezan veya bir başka misal şeytan taşlama, bir başka misal hac yapma, bir başka misal kurban kesme. Bunların her birisinin fıkhi olarak, zahiri olarak bir Müslüman üzerinde sorumluluğu ve zorunluluğu ifade eden yönü vardır. Yani bir Müslüman mutlaka bunları istenildiği şekliyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şekliyle, Allah Azze ve Celle'nin bizlere emrettiği şekliyle yapması gerekir, yapmakla mükelleftir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söz gelimi hac ile alakalı olarak veya namaz ile alakalı olarak "Huzû menâsikekum annî" buyuruyor. Hac menasiki dediğimiz hac fiillerini ve haccın nasıl yapılacağını benden gördüğünüz şekliyle, benim yaptığım şekliyle alınız ve öyle yapınız buyuruyor. Sallu kemâ ra'aytumûnî usallî buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazı ben nasıl kılıyorsam öyle kılınız buyuruyor. Bakınız bunlar kıymetli dinleyicilerimiz, bir Müslümanın zahir manada, fıkhi olarak, hukuki olarak yani yapması gereken, bedenleriyle ve fiilleriyle irat ve icra etmesi gereken ibadetlerdir. Ancak bir namaz sadece eğilmekten, 90 derece eğilmekten veya mim harfi gibi secdeye gitmekten veya elif harfi gibi dimdik durmaktan veya dal harfi gibi rükûya gitmekten, yani belirli eğilmelerden, kalkmalardan, yatmalardan ve oturmalardan ibaret bir ibadet değildir. Allah Teala'nın bütün maksat ve muradı da o fiillerin yerine getirilmesinden ibaret değildir. Yani öyle olacak olsaydı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde namaz kılan kimselerle alakalı olarak وَالَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ namaz kılan o kimseler ki namazlarında huşu içindedirler ayet-i kerimesini nazil buyurmazdı. Demek ki namazda görünenin ötesinde bir de bizim aklen, kalben ve fikren taşımamız gereken bir sorumluluk var. Veya namaz kılanlarla alakalı olarak yine bir başka ayet-i kerimede فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Maun suresinde her birimiz biliyoruz. Allah Teala bir takım namaz kılan kimselere, o namaz kılan kimseler alaya almak suretiyle, ciddiyetini kavrayamamak suretiyle, namaz kılarak, mütesahilen namaz kıldıkları için, gevşek bir şekilde namaz kıldıkları için, gayri ciddi bir surette namaz kıldıkları için veyl olsun buyuruyor. Tabii ki فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ ayet-i kerimesindeki cümlesindeki musallinin bir manası bu. Bir diğer manası ise namaz kılan kimselerle alakalı değil, bir başka noktayla, bir başka noktay nazar ile alakalı. Tabii konumuz o olmadığı için üzerinde çok fazla durmayacağız burada. Hal böyle olunca Allah Teala namaz kılmaktan kastının sadece belirli fiillerin yapılmasını emretmediğini, belirli fiillerden ibaret bir maksadının olmadığını bizlere beyan buyuruyor. Yahut namaz sadece fiillerden ibaret olsaydı la takrabus salate ve entüm sükara, sarhoş edici bir ürün kullandığını farz edelim. Bu kimseyle Allah Teala sarhoşken namaza yaklaşma buyuruyor. Madem ki Allah Teala'nın maksat ve muradı sadece namaz kılınmasıdır, o kimsenin sarhoş olup olmamasının, yani abdestli olduktan sonra sarhoş olup olmamasının bir öneminin olmaması gerekir. Buradan anlıyoruz ki Allah Teala belirli fiilleri görüntüye, görünüre, fiillere, belirli uzuvlarımıza taalluk edecek şekilde emretmekle beraber bir de bunun bir de manevi tarafını murad ediyor. Ve asıl maksat ve muradın da maneviyata taalluk eden, insan Allah Teala'nın huzuruna götürecek olan, onu ahirete taşıyan ve cennette kendinin karşısına kabul edilmiş bir amel olarak çıkmasını sağlayacak maneviyatı taşıması olduğunu beyan ediyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh de bundan dolayı önce Kur'an-ı Kerim'in zahirdeki adaplarını, arkasından Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin, Kur'an-ı Kerim okumanın maneviyata taalluk eden kişinin aklen, fikren ve kalben taşıması ve bulundurması gereken adapları diyerek bir başlık açıyor ve bunlara vurgu yapıyor. Veya bir başka misal verecek olursak, hac ibadeti her birimizin bildiği, umre ibadeti hakeza bildiğimiz gibi ihramdan hac ibadetine ilaveten, yani umreye ilaveten, şeytan taşlamadan ve diğer ifaza tavafından ibaret bir ibadettir. Yani ihrama giydikten sonra belirli fiillerin belirli zamanda ve belirli bir mekanda yapılmasını ifade ediyor. Bu sebeple mesela fakihlerimiz hac ibadetini tarif ederlerken ibadetun mahsusatun fi mekanin mahsusin ve fi zamanin mahsusin alel mükellef. Mükellef olan kimselere belirli bir zamanda, belirli bir mekanda ve belirli fiilleri yapmak suretiyle yapılan hususi bir ibadettir şeklinde tarif ediyor. Yani herhangi birisi, maalesef yaşadığımız zamanda kulaklarımız bazı şeylere de maruz kaldı ve hatta bunlardan bir tanesi şunu söyleme cesaretini kendisinde bulabildi. Hac ibadetinde bütün milyarlarca Müslüman belirli bir zamanda, belirli bir mekana bir fiil yapmaya gidiyor. Söz gelimi şeytan taşlanacak zaman bellidir. Şeytanın taşlanacağı yer de bellidir. Dedi ki bu adam ve maalesef yine İslami İlimler İlahiyat Camiası'ndan bir hoca ve unvanı olan bir kimse, Türklerin hacca gideceği zaman söz gelimi Zilhicce ayında değil de Şaban ayında olsun. İşte şeytan taşlayacağı zaman Safer ayında olsun. Neden böyle olsun? Çünkü milyarlarca Müslüman aynı anda hacca, Mekke-i Mükerreme'ye, Mina'ya gittiği zaman izdiham oluyor. İnsanlar yaptığı ibadetten hiçbir şey anlamıyorlar. O yüzden maneviyatına varmadan, belki de fiziki bir izdihamdan dolayı canlarına mal olacak şekilde, yaralanmalara sebebiyet verecek şekilde ibadetlerini yapamadan geri dönüyorlar. Ya böyle bir durumda açıkçası ölen şehittir Allah'ın izniyle. Böyle bir durumda yaralansa bile bunun bir ecri vardır. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kimsenin eline batan dikenden, düşmesinden, yaralanmasından, hastalığından vesairesinden kaynaklı olarak sabrederse Allah Teala bu kimseye bir ecir, bir sevap yazar. Hatta bir kimsenin, bakınız bu ne kadar büyük bir müjde, bir kimsenin zihnini meşgul eden ve kalbini kabız haline sokan, yani hüzünlendiren ve üzen durumlardan dolayı bile Allah Teala bu kimseye bu üzüntüsüne mukabil bir ecir yazdığını müjdeliyor. Böyle bir durumda olan bir kimse elbette ki sabredecek. Elbette öncesinde tedbirini alacak ama izdiham oluyor diyerek hac ibadetinden geri durmak gibi bir durum söz konusu değildir. İşte bizim bu maalesef aklı evvel hocamız öyle diye bir teklifte bulunmuştu. Yani Müslümanlar aynı anda hacca gittiği için izdiham oluyor. Türkler Zilhicce ayında değil de Sefer ayında veya Rebiül Evvel ayında veya diğer insanların hacdan ayrıldığı Mekke-i Mükerreme'nin boş kaldığı bir zamanda hacca gitsin diye bir teklifte bulundu. Böyle bir şey zaten caiz değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir uygulaması olmadığı için. Hal böyle olunca belirli bir zamanda, belirli bir mekanda, belirli fiiller yapmak suretiyle icra ve irat edilen ibadete hac ibadeti diyoruz. Fukahamız da nitekim hac ibadetini bu şekilde tarif ediyor. Hülasa kıymetli dinleyicilerimiz, işin özü Allah Teala emrettiği ve kullardan yapılmasını istediği fıkhi açıdan her bir emir ve nehyin, Yani mükelleflerin üzerinde yerine getirmesi gereken her bir ibadetin bir de maneviyata bakan yönü vardır. Malum oruç ayına, Ramazan ayına girmek üzereyiz. Buradan inşallah 2 gün sonra oruçlarımızı tutmaya başlayacağız. Oruç ibadeti sadece aç kalmaktan ve susuz kalmaktan, eşiyle münasebette bulunmamaktan ibaret değildir. Açlık ve susuzlukla bugün birçok kimse, hatta inanmayan kimseler bile perhiz yapıyorlar. Zayıflamak için belirli diyetler müvacihesinde aç kalmak suretiyle efendim oruç tutmaksızın sadece aç kalarak, susuz kalarak diyet yapmaya ve zayıflamaya çalışıyorlar. Madem ki oruç açlıktan ve susuzluktan ibaret değildir, o halde orucun da bir esrarı, arka planında bir maneviyatı olmalıdır. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de kurbanlar ile alakalı olarak Allah Azze ve Celle zikreder. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِي يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Sizin kesmiş olduğunuz kurbanların etleri veya kanları Allah Teala'ya ulaşmaz. Bilakis ona ulaşacak olan sizin takvanızdır, hassasiyetinizdir, taşıdığınız maneviyatınızdır buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde oruçla alakalı buyuruyor. Bir kimse konuştuğunu, dinlediğini, baktığını İslami ölçülerde belirlemedikten, bunlara riayet etmedikten sonra gıybet yapmaya devam ediyorsa, laf getirip götürmeye devam ediyorsa, haram fiilleri işlemeye devam ediyorsa, kulağıyla, gözüyle, eliyle, diliyle, kalbiyle, ayaklarıyla, organlarıyla işliyorsa, bu adama günün sonunda kalacak olan tek şey açlık ve susuzluktur. Oruçlarımızı Allah korusun, açlık ve susuzluğa mahkum eden, ibadetten varisi olan, manevi olarak bizim terakkiyemize vesile olmayan bir durumdan Allah Teala muhafaza buyursun. Bugünkü programımızı inşallah Kur'an-ı Kerim tilavetinin manaya bakan yönü itibariyle ilk maddesinde bırakıyoruz. Bir sonraki programda buradan kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Belki Ramazan'da olmamız hasebiyle Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra İmam Gazali rahmetullahi aleyhin Ramazan'a ve oruca bakış açısıyla alakalı birkaç noktaya da temas etme durumu söz konusu olabilir. Allah Teala şimdiden ibadetlerimizi makbul buyursun. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ayda Kur'an-ı Kerim hakkıyla tilavet edebilmeyi, Kur'an-ı Kerim'in bizleri ihya etmesine mazhar olabilmeyi Allah Teala cümlemize lütuf keremiyle ihsan buyursun. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.